Hizbullah'ın takip ettiği strateji, İsrail'in askeri doktrinini ve güvenlik teorisini kökünden sarstı. Askeri analizcilere göre, Lübnan Savaşı dünyadaki birçok askeri doktrin ve teoriyi değiştirecek, uluslararası güç otoritelerini güç yönünden yorumlanması konusunda yeni bir vizyon belirlemeye sevk edecekti. İç cepheyi ve sivilleri olayların dışında tutmak için çatışmayı düşman bölgeye nakletmek, her zaman için İsrail güvenlik teorisinin temelini oluşturmuştur. Ama yüz binlerce İsrailli'nin Lübnan Savaşı'nda kendini mülteci olarak bulması, Mahut teoriye olan güveni sarstı. Mossad Araştırma Dairesi sorumlusu Uzi Arat şöyle diyordu. Son savaş, güvenlik teorimizi teşkil eden unsurlardan birini, Yıldırım Savaşı ilkesini derinden etkiledi.
Güvenlik teorisi, her savaşın %100 İsrail'in lehine sonuçlanması gerektiğini söyler. Düşman Arapların ikinci bir savaşa yeltenmesinin önünü almak için bu şarttır. لبناء قوة لشان حرب ثانية
Askeri uzmanlar, İsrail'in askeri strateji ve taktikleriyle ilgili ciddi bir krize girdiğini belirtti. Teknolojiye, hava gücüne günden güne daha fazla bel bağlamak ve piyade birliklerinin zayiat vermesinden korkmak, İsrail'i krize sokmuştu. Göreve devam eden generallerle birlikte emekli generaller de İsrail'deki karar mekanizmalarını güvenlik teorisine yeni gelişmelerle uyum sağlayacak şekilde gözden geçirip güncellemeye çağırdı.
Önümüzdeki 3 yılda Genelkurmay askerlerini yeniden eğitecek. Ayrıca orduya Lübnan Savaşı'nda yoksun olduğu askeri irade ve maneviyatı kazandırmaya çalışacak.
Lübnan Savaşı, savunma stratejisiyle ilgili bazı görüşlerin yanlış olduğunu da kanıtladı. Örneğin, halk direnişi vatanı özgürleştirebilir ama güçlü bir saldırı karşısında duramaz, işgali engelleyemez deniliyordu.
Lübnan direnişi, Lübnan'ın egemenliği için savaşıyor. Bu çerçevede yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hizbullah ve silahlı hareketi yenilemez. Çünkü hareketin temelindeki iman, korkusuz, hatta yenilmez savaşçılar üretiyor. İsrail ordusuna gelince, askerlerde, Lübnan Savaşı'nda da tanık olduğumuz bir kararsızlık hali var. Ordunun ve kamuoyunun hatırı sayılır bir kısmı, savaşın gerçekleri, hedefleri ve faydası ile ilgili zaman zaman ciddi tereddütler yaşadı.
İsrail hükümeti 19 Temmuz 2006 tarihinde yayınladığı bir kararla 2. Lübnan Savaşı'ndan beklentilerini açıkladı.
Problem erkenden, hatta savaş başladığı anda baş gösterdi. Somut olmayan hedeflere ulaşamazsınız. Plan günden güne battıkça hedefe ulaşılması meselesi karışık ve belirsiz bir hal aldı.
Amerika ve İsrail, Hizbullah'ın sonunun geldiğine o derece inanmıştı ki, 7 Otahranot gazetesi, İsrail'in kuzeyinde yer alan Rosh Pina yerleşkesi yakınlarında Hizbullah esirlerinin tutulacağı yeni bir cezaevi inşasına başlandığını açıkladı. Ümitler her geçen gün biraz daha azalıyor, ilan edilen amaçlardan hiçbirine ulaşılamayacağı anlaşılıyordu. Birbiri ardına yapılan açıklamalar, Hizbullah'ın değil, belirlenen hedeflerin kan kaybettiğini gösteriyordu.
İsrail, Hizbullah'ı bitirmek için bir hafta süre istemişti. Her bir haftanın sonunda yeni bir hafta daha istiyordu. Sonunda savaşın işe yaramadığını, hedeflerine ulaşamadığını kabullendi ve 12 Ağustos'ta ateşkes yapmak zorunda kaldı. Kamuoyunun gönlünü almak için politikacılara açıklama yapmak düşüyordu.
Saygın analizciler durumu şöyle yorumluyordu. İsrail'de karar mekanizmaları ve askeri liderler Hizbullah'ın birkaç gün içinde tarih olup gideceğini söylemişlerdi. Şimdi itibarlarını kurtaracak bir başarıya muhtaçlar.
Yapabildikleri tek şey Amerika'nın Güney Lübnan'a uluslararası askeri güç götürebilmesi için birkaç kilometrelik alan hazırlamaktı. İsrail askerlerinin yerine geçen uluslararası kuvvetler, İsrail sınırında direnişe karşı bir güvenlik çemberi oluşturdu ve Lübnan ordusunun güneyde sorumluluk üstlenmesini sağladı.
Condoleezza Rice'la yaptığı telefon görüşmesinde Olmert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkacak olan ateşkes kararında Amerika-Fransa modelini dayatması için Rice'dan özel ricada bulundu. Olmert, meselenin sadece İsrail devletini korkunç bir yenilgiden kurtarmakla sınırlı olmadığını, kendi siyasi geleceğinin de söz konusu olduğunu söyleyerek Rice'dan merhamet diledi. Uluslararası barış gücüne bağlı 15 bin askerin Lübnan-İsrail sınırında konuşlandırılmasıyla ilgili 1701 sayılı karar açıklandığında, İsrail'in Savaş Komisyonu kararı kendi başarısı olarak pazarlamaya çalıştı.
Yenilgiden önce İsrail'in tutumunun nasıl olduğunu biliyoruz. Kendini Güney Lübnan'ın ağası olarak görüyor, karara karşı çıkıyordu. Ama beli büküldükten sonra kararı kabul etmek zorunda kaldı. Hatta kabul etmek şöyle dursun, uluslararası toplumdan, özellikle de batılı devletlerden, BM'nin kuracağı bir güvenlik duvarını bizzat kendisi talep etti.
İsrail için başarı bundan ibaretti. Halkına bakın, Hizbullah artık rahat hareket edemeyecek diyebilmek İsrail için bir başarıydı. Bu da psikolojik savaş oyununun bir parçası.
Olmert, 1701 no'lu kararın, Güvenlik Konseyi'nin daha önce aldığı kararların uygulanması için uygun ortamı hazırladığını söyleyerek, 1559 no'lu Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıyla ilgili kararı hatırlattı. Olmert şöyle diyordu. Hizbullah devlet içinde devlet olarak kalmaya devam edemez. İsrail'in muhatabı bugünden itibaren Lübnan hükümetidir.
Birleşmiş Milletler kararı biraz müphem bir karar. Herkes bunu itiraf ediyor. Karar, öncelikle Birleşmiş Milletler güçlerinin Güney Lübnan'a kabul edilmesi, sonra operasyonların ne şekilde durdurulacağı ve milis güçlerin silahsızlandırılması ile ilgili. Hizbullah'ı kim silahsızlandırabilir ki? Lübnan devleti mi? Mezkur dönemde böyle bir devlet yok. O halde bu işi kim yapacak? Her şeyden önce Hizbullah'ın silahlanma gerekçeleri var olmaya devam ettikçe manevi olarak bu gücün silahsızlandırılması mümkün değildir.
Üst düzey İsrailli yetkililer, Litani şehrinin güneyinde Hizbullah varlığının kaçınılmaz olduğunu biliyorlardı. Hizbullah'ın kökleri bu bölgede çok derinlerdeydi.
Savaş bittiğinde bazıları ümitleniyor ve evet, Hizbullah Litani'nin kuzeyine çekilecek diyordu. Bu sözleri duyduğumda gülüyor ve şöyle soruyordu. Affedersiniz, hangi Hizbullah'tan bahsediyorsunuz? O Hizbullah nereye gidecekmiş? Hizbullah askerlerini ve silahlarını kamyonlara doldurup Litani'nin kuzeyine doğru yola mı çıkacak? Hizbullah dediğimiz o köylerin çocukları. Savaşçının yapabileceği tek şey Kalaşnikov'unu sandalyenin, beresini de yatağın altına koymak.
İsrail, Temmuz Savaşı'nın Hizbullah'la son yüzleşme olmasını istiyordu. Yenildiğini itiraf ettikten sonra ise Hizbullah'a karşı açılacak yeni bir savaştan bahsederek teselli buldu.
Savaşın çok daha hızlı olacağını zannettiler. Ama sonra bunun mümkün olmadığını fark ettiler. Böylece bir numaraları stratejileri geçerliliğini kaybetti. Dolayısıyla kaybettik, başka bir yöntem deneyeceğiz. Başarısızlıkla sonuçlanan bu savaştan ders alacak, daha iyi bir şeyler yapacağız. Ama problemi kökünden halletmek için yeni bir savaşa da gireceğiz. Demeleri normal ve böyle söylediklerini biliyorum. Bu mantıkla düşünebilirler. Yeni bir savaş tehlikesini uzak görmemek gerekir.
İsrailli yetkililer, olası bir savaşın yanında Temmuz Savaşı'nın bir gezi kadar hafif kalacağını ifade ediyor.
İsrail, Lübnan'a tanklarıyla dönmeyecek, helikopterlerle gelecek. Adım kadar eminim ki İsrail yetkililer gelecek savaşın planını yaparken tanklara güvendikleri savaşı kaybettiklerini unutmayacaklar.
Gelecek savaşta yeni bir Hizbullah başarısı izlemeyeceğiz. Çünkü İsrail geniş çaplı ve şiddetli saldırı prensibiyle hareket edecek. Sınırlı sayıda savaşçı birlikleriyle küçük hedeflere ulaşmayı amaçlayacak.
Düşmanınıza güvenemezsiniz. İsrail'in aynı hataları tekrar yapmasını beklememeli, aksine yeni bir şeyler yapacağını tahmin etmelisiniz. Hizbullah ne yapacak bilmiyorum. Ama eminim Hizbullah liderleri son savaşı tekrar tekrar okuyor, İsrail'in olası zaaf noktalarının ne şekilde tespit edilip değerlendirileceğini belirliyordur.
On iki Ağustos'ta 19 asker ölüp 85'i yaralandığında İsrail, savaşın aleyhine döndüğünden artık emindi. Aynı gün düşen bir helikopterdeki 5 asker ise kayıptı. Ertesi gün, yani ateşkesin ilan edildiği gece ise Aytaş Şahap'ta Hizbullah'a karşı girişilen çatışmalarda 5 asker daha ölmüş, 20 asker yaralanmıştı. Hizbullah savaşçıları hala Filistin sınırında. Ordu için olayların tercümesi buydu. Hizbullah füzeleri hala tepemizde dolaşıyor. Buysa sığınaklarda gizlenen halkı ilgilendiren sonuçtu. Sadece 13 Ağustos'ta kuzeyde yer alan İsrail yerleşim birimlerine 250 füze düştü.
Hizbullah'ın kısa menzilli füzeleri savaşın son noktasına, ateşkes ilan edilene kadar etkindi. Bu, askeri bir sonucu olsun ya da olmasın, savaşla ilgili algı dünyasında ciddi etkisi olan büyük bir başarıydı. Çünkü onca can kaybı ve altyapısında gördüğü zarara rağmen Hizbullah şunu söylüyordu: bakın, biz buradayız ve son dakikada bile savaşıyoruz.
İsrail, Lübnan Savaşı'nda gücünün en büyük ve en önemli kısmını seferber etti. Nükleer silah dışında kullanmadığı bir silah kalmadı. Uçaklarının her çeşidini, en modern tanklarını kullandı. Başta Golani ve Givati olmak üzere seçkin tugaylar savaşa sürüldü. Uçak füzesi stokları tükendi. İmha edilmek üzere bekleyen sorunlu füzeler bile kullanıldı.
Hizbullah'la ilgili sayısız rapor ve makale yazdık ve şu sonuca vardık: Hizbullah bu savaşta muhteşem bir zafer kazandı. Bize karşı çıkıp yanıldığımızı söyleyenler oldu. Ama kimse bize neden yanıldığımızı açıklamadı. Ateşkesi isteyen Hizbullah değil, İsrail'di.
Hizbullah küçük bir örgüt değil. İyi organize olmuş, eğitimli bir örgüt. Binlerce savaşçısı var. Tarihi gerçekleri incelediğinizde böyle bir hareketi tamamen ortadan kaldıramayacağınızı anlarsınız.
Bu savaşı kesinlikle Hizbullah kazandı. Lübnan zaferinin İslam dünyasında ciddi yankıları olacaktır.
Hizbullah ve lideri Nasrullah, Lübnan'ın ve Şii kitlenin sınırlarını aştılar. Artık bütün Arapların kalbindeler. Artık zihinlerdeki en güzide modelin adı Hizbullah, Nasrullah. Bu elbette çok derin anlamlar taşımaktadır.
Bu mücadele Hizbullah'ın kapasitesini ve şöhretini artırdı. Yenilmek bilmeyen İsrail ordusunu derinden sarstı.
Hizbullah Arap dünyasına tatlı bir sürpriz yaptı. Arap devletlerinin yapamadığını başardı. İsrail'in karşısında dimdik durdu ve ne savaş esnasında ne de sonrasında teslim olmadı.